Ayrım 28.
Ortalıkta da tuhaf alçı ve kan kokusu vardı. Gökte bulutlar toplanmış, ölülerin, yaralıların, bitkin bir halde olan, kaygılı insanların üzerine yağmur yağmaya başlamıştı. Yağarken insanlar, yeter yeter artık, vazgeçin, aklınızı başınıza toplayın, ne yapıyorsunuz diyordu sanki. Her iki yandan da bitkin bir duruma gelmiş, aç, dinlenme olanağı bulamamış insanlarının zihninde her şeye karşın birbirlerini öldürmeye devam etmelerinin yerinde olup olmadığı düşüncesi yer etmeye başlamıştı artık. İnsanların yüzünde kararsızlık okunuyor ve herkes içinden ne uğruna, kimin uğruna dövüşmeli ya da öldürmeliyim? Siz kimi isterseniz öldürün, ne isterseniz yapın ama ben öldürmek istemiyorum demeye başlıyordu. Akşama doğru bütün insanların belleğinde aynı yönde olgunlaşmıştı bu düşünce. Hepsi her an yaptıklarının dehşetini duyarak her şeyi bırakıp ilk akıllarına gelen yere doğru rastgele koşabilirlerdi. Ama artık savaş sona ererken yaptıklarının tüm dehşetini duydukları ve bundan vazgeçmeyi yürekten istedikleri halde bilinmeyen, anlaşılmaz, gizli bir güç onları yönetmeyi sürdürüyordu hala. Topçu gruplarında her üç kişiden yalnız biri sağ olarak barut dumanı, kan ve ter içinde yorgunluktan ayaklarını sürüye sürüye soluk soluğa toplara doldurulacak maddeleri getiriyor, topları dolduruyor, nişan alıyor, fitilleri sokuyor, mermiler de aynı hızla, aynı acımak bilmez güçle her iki yönden uçup geliyor, insan bedenlerini parçalıyor ve bu korkunç iş insanların istencine göre değil de İnsanlarla dünyaları yönetenin istencine uyarak sürüp gidiyordu. Rus ordularının gerisinden bakan biri, Fransızlar küçük bir çaba gösterdikleri anda Rusların hemen yok olacağını söyleyebilirdi. Fransız ordularının gerisinden bakan biri de gene aynı biçimde Rusların küçük bir çaba harcadıkları takdirde Fransızların mahvolacağını rahatça ileri sürebilirdi. Ama ne Fransızlar ne de Ruslar o çabayı gösteriyor ve savaş ateşi ağır ağır sönmeye yüz tutuyordu. Ruslar bir çabada bulunmuyorlardı çünkü Fransızlara saldıran onlar değildi. Savaşın başlangıcında yaptıkları şey yalnız Moskova'ya giden yolun üzerinde durmaktı. Yolu kapıyorlardı. Savaşın sonuna doğru da hala başlangıçlardaki yerlerinde durmayı sürdürüyorlardı nitekim. Rusların amacı Fransızları bozguna uğratmak olsaydı, o son çabayı göstermeleri gene de olanaksızdı. Çünkü tüm orduları parçalanmıştı. Savaştan zarar görmemiş bir tek birlik kalmamıştı. Yerlerini bırakmadıkları için ordularının yarısını yitirmişlerdi. Daha önceden kazandıkları 15 utkuyu anımsayan, Napolyon'un yenilmezliğine güvenen, savaş alanının yarısını ellerine geçirdiklerini, ordularının dörtte birini yitirdiklerini anlayan ve geride daha savaşa sürülmemiş 20 bin kişilik bir muhafız gücünün olduğunu bilen Fransızlar içinse bu çabayı göstermek çok kolaydı. Dahası onu mevzisinden çıkarmak amacıyla Rus ordusuna saldıran Fransızlar göstermek zorundaydılar bu çabayı. Çünkü Ruslar Moskova yolunu kapadıkları sürece onlar amacına ulaşamamış tüm çabaları boşa gitmiş olacaktı. Öyleyken gene de bu çabayı göstermediler. Kimi tarihçilere göre savaşın kazanılması için Napolyon'un çarpışmalara sokulmamış ve ona çok emeği geçmiş muhafız alayını ileri sürmesi bile yeterliydi. Oysa Napolyon savaşçı muhafız alayını da sürmüş olsaydı ne olacaktı demekten ayrımsız bir şeydi. Çünkü böyle bir şey zaten olamazdı. Napolyon'un muhafız alayını çarpışmaya sürmemesinin nedeni böyle bir şeyi istememesi değildi. Bunu yapmasının olanaksızlığıydı. Tüm generaller, subaylar ve Fransa ordusunun erleri bunun yapılamayacağını biliyorlardı. Ordunun çöken morali olanak vermiyordu buna. Tıpkı düşte olduğu gibi savurduğu korkunç vuruşun boşa gittiğini, o güçlü kolunun gücünü yitirmiş olarak birden aşağı sarktığını duyumsayan Napolyon değildi yalnız. Tüm generaller ve Fransa ordusunda savaşa katılmış ya da katılmamış tüm erler de eskiden yaptıkları savaşlardan sonra ki o savaşlarda düşman 10 kat daha güçsüz saldırılar karşısında bile kaçmıştı. Ordusunun yarısını yitirdiği halde daha savaşın başında olduğu gibi gözdağı verircesine direnen bir düşman karşısında aynı dehşeti duyuyorlardı. Saldıran Fransız ordusunun morali sıfıra inmişti. Borodino'da Ruslar sancak adı verilen değneklere takılı bez parçalarını ele geçirmekle ya da orduların savaştan önce ve sonra üzerinde durduğu alanın işgaliyle tanımlanan bir utku değil, karşıdaki düşman ordusunu kendi gücüne inandırıp onun öz gücünü yıkan bir ruhsal utku kazanmışlardı. Fransız işgal ordusu tıpkı ileri atıldığı sırada öldürücü yara almış, azgın bir yabanıl hayvan gibi duyumsuyordu mahvolacağını. Ama artık duramıyordu. Ondan iki kat daha zayıf olan Rus ordusu da savaşmaktan geri kalmıyordu. Fransız ordusu ilk itici gücün tepişiyle gene de Moskova'ya değin ilerleyebilirdi. Ama orada artık Rus ordusu yeni bir saldırıya geçmese bile Borodino'da aldığı öldürücü yarasından kan yitire yitire mahvolmaya mahkumdu. Borodino Savaşı'nın ilk ve en kestirme sonucu Napolyon'un Moskova'dan hiçbir nedene dayanmadan kaçıp eski Smolensk yoluna dönüşü, 500 bin kişilik Fransız işgal gücünün mahvoluşu ve ilk kez Borodino'da morali bakımından daha güçlü bir düşmanın darbesini yiyen Napolyon Fransası'nın yıkılışı oldu. 3. Kısım 1. İnsan aklı devinimin saltık sürekliliğini kavrayamaz. İnsan herhangi bir devinimin yasalarını ancak o devinimin belirli birimlerini incelerse kavrayabilir. Oysa insanların yanlış düşüncelerinin çoğu da sürekli devinimin böyle keyfi bir biçimde süreksiz birimlere ayrılmasından doğar. Eskilerin o ünlü safsatasını herkes bilir. Akileus, önünde giden kaplumbağadan 10 kat hızlı gitse bile hiçbir zaman ona yetişemeyecektir. Çünkü Akileus kaplumbağa ile kendi arasındaki uzaklığı geçer geçmez, önündeki kaplumbağa o uzaklığın onda biri değin bir uzaklık kat etmiş olacaktır. Akileus bu onda birlik uzaklığı geçerken de kaplumbağa o uzaklığın yüzde biri değin ilerlemiş olacaktır. Bu böyle sonsuza değin sürdürülebilir. Eskilere bu sorun çözülmesi olanaksız bir şey olarak görünüyordu. Bu saçma sonuç, Akileus'un kaplumbağaya hiçbir zaman yetişemeyeceği sonucu, devinimin keyfi olarak ayrı ayrı birimlere bölünmesinden çıkarılıyordu yalnız. Oysa Akileus'un devinimi de kaplumbağanın devinimi de süreklidir. Devinimi gittikçe daha küçük birimlere bölerken sorunun çözümüne ancak yaklaşmış oluruz ama onu hiçbir zaman çözümleyemeyiz. Ancak sonsuz derecede küçük bir kitleyi ve onun onda biri oranındaki dikey bir devinimi ele alıp bu geometrik devinimin toplamını yaptığımız zaman sorunu çözmüş oluruz. Modern matematiğin yeni bir dalı sonsuz derecede küçük kitlelerle iş görmenin rahatına ermiş ve devinimin daha başka, daha karışık sorunlarını çözmüş. Böylece eskiden çözülmesi olanaksız görünen sorulara karşılık vermiştir. Matematiğin bu yeni dalı devinim sorunlarını incelerken sonsuz derecede küçük kitleler, yani devinimin asıl koşulu olan sürekliliği sağlayacak değin küçük kitleler ele almakla, insan aklının sürekli bir devinimin yerine devinimi ayrı ayrı birimlere bölüp onları ele almakla işlediği kaçınılmaz yanlışı düzeltmiş oluyor. Tarihsel olayların akışını yöneten yasaları incelerken de aynı şey ortaya çıkıyor. Tarihin amacı bu akışın yasalarını ortaya çıkarıyor. Ama insan aklı tüm insanların istençleriyle ortaya çıkan davranışların yarattığı sürekli akışın yasalarını kavramak için bireylerin istencine bağlı ayrı ayrı birimlerin varlığını kabul eder. Tarihte araştırma yapmanın birinci yolu birey istencine bağlı bir dizi sürekli olayı ele alıp bu olay dizisini diğerlerinden ayrı olarak incelemektir. Oysa hiçbir tarihsel olayın bir başlangıcı olamaz. Tarihsel olay sürekli olarak bir başka olaydan çıkar. İkinci yol, bir insanın, bir çadırın, bir komutanın davranışını, insan davranışlarının tümü olarak kabul edip ona göre incelemektir. Oysa insanların istençlerine bağlı davranışlarının tümü hiçbir zaman tek bir tarihsel kişinin eylemiyle gösterilemez. Tarih bir bilim dalı olarak kendi gelişimi içinde inceleme konusu olarak gittikçe daha küçük birimleri ele alıyor, böylece gerçeğe yaklaşıyordur. Ama tarihin ele aldığı birimler ne deyin küçük olursa olsun duyumsuyoruz ki, varlığı kabul edilen bir olaydan ayrı ayrı birimlerin çıkarılıp ele alınışı, herhangi bir tarihsel olayın bir başlangıcı olduğu, tüm insanların istençlerine bağlı davranışlarının adı tarihe geçen tek bir kişinin eylemlerine yansıdığının kabul edilişi, temelden yanlış yaklaşımlardır. Tarihin çıkardığı her sonuç, eleştirmenlerin hiç çaba göstermeleri gerekmeden, arkasında hiçbir iz bırakmadan toz gibi dağılıyor. Bunun tek nedeni, eleştirinin kendisine konu olarak, büyük ya da küçük, süreksiz bir birimi ele almasıdır. Buna da her zaman hakkı vardır, çünkü ele alınan tarihsel birim hep insanın istencine bağlı bir olaydır. 19. yüzyıl Avrupa'sında ilk 15 yıl milyonlarca insanın olağanüstü devinimleriyle dolu geçmiştir. İnsanlar olağan işlerini bırakıp Avrupa'nın bir ucundan öteki ucuna akın ediyor, soygunculuk yapıyor, birbirlerini öldürüyor, utkular kazanıyor, umutsuzluklara kapılıyor, tüm yaşantısının akışını birkaç yıl içinde değiştiriveriyor. Böylece başlangıçta şiddetlenen, sonra yavaş yavaş zayıflayan büyük bir devinim ortaya çıkıyordu. İnsanın aklında şu soru düğümleniyor: tüm bu devinimin nedeni neydi? Ya da hangi kurallara göre ortaya çıkıyordu bu devinim? Tarihçiler bu soruya karşılık verirken bize Paris denilen kentin binalarından birinde bir avuç insanın eylemleriyle söylemlerini göstermekte, bunların her eylemine ve her sözüne devrim adını veriyorlardı. Sonra Napolyon'un ve onun yandaşı olan ya da ona düşman olan kişilerin ayrıntılı biyografilerini sunarak bunların kimilerinin öbürleri üzerindeki etkilerini anlatıyor. İşte devinim bu yüzden oldu ve yasaları bunlardır diyorlardı. Ama insan aklı yalnız bu açıklamayı yadsımakla kalmıyor, doğrudan doğruya açıklamada kullanılan yöntemin yanlış olduğunu da çıkarıyor ortaya. Çünkü böyle bir açıklama aslında önemsiz olan bu olayı daha büyük bir olayın nedeni olarak gösteriyor. Devrimi de Napolyon'u da yaratan insan istençlerinin toplamıdır. Onlara dayanan, sonra onları yok eden de gene o toplamdır. Tarih, ama ne zaman fetihler olmuşsa fatihler de olmuştur. Bir ülkede devrimler yapıldığı vakit devrimciler olmuştur. Her seferin bir komutanı vardır der. İnsan aklı buna şöyle yanıt verir: gerçekten de ne zaman fatihler ortaya çıkmışsa savaşlar da olmuştur. Ama bu savaşlara fatihlerin yol açtığını ve savaş yasalarının bir tek insanın eyleminden çıkabileceğini kanıtlamaz. Saatime bakıp akrebin saat 10'a yaklaştığını her görüşümde komşu kilisede çan sesleri duyarım. Ama çan seslerinin hep saat 10'u gösterince başlamasından, çanların devinimini ortaya çıkaran şey saatimin akrebidir sonucunu çıkarmaya hakkım yoktur. Lokomotifin devindiğini her görüşümde, bir tren düdüğünü her işitişimde, vagon zincirlerinin gerildiğini ve tekerleklerin devindiğini görüyorum. Ama bundan lokomotifle tekerlekleri devindirenin düdük sesi olduğunu ileri sürmeye, bu sonucu çıkarmaya hakkım yoktur. Köylüler baharın son günlerinde meşenin kabuğu çatladığı için soğuk rüzgarların esmeye başladığını söylerler. Ve gerçekten de her bahar meşelerin kabukları çatlayınca soğuk bir rüzgar eser. Ama her ne deyin, esen soğuk rüzgarın nedenini bilmesem de köylülerin ileri sürdüğü gibi soğuk rüzgarların meşenin kabuğu çatlayıp yarılınca çıktığı düşüncesini benimseyemem. Çünkü rüzgarın gücü meşe kabuğunun etki alanı dışındadır. Ben bu olaylarda yaşamdaki herhangi bir olayda olduğu gibi yalnız kimi rastlantılar görüyorum. Saatin göstergesine, vagon zincirlerine, lokomotifin tekerleğine ve meşenin kabuğuna ne deyin dikkatle bakarsam bakayım, gene de kilisede çalan çanların, lokomotifin deviniminin ve meşe kabuğu çatlayınca esen rüzgarın nedenini öğrenemeyeceğim. Bunları öğrenebilmem için açımı tümden değiştirmem, bunların, çanların ve rüzgarın hangi doğa yasalarına göre devindiğini öğrenmem gereklidir. Tarihi incelerken de aynı şeyi yapmak gerekir. Bu yolda bir takım denemeler daha önce de yapılmıştı zaten. Tarih yasalarını incelemek için gözlediğimiz konuyu dipten doruğa değiştirmeliyiz. Çarları, bakanları, generalleri rahat bırakmalı, aynı kaynaktan doğan ama kitleleri yönlendiren sonsuz derecede küçük ögeleri incelemeye başlamalıyız. Hiç kimse bu yönden incelenince insanın tarih yasalarını ne kerte öğrenebileceğini söyleyemez. Ama açıkça bellidir ki bu yasaların belirsiz biçimde de olsa ancak bu yolla ortaya çıkarılması olanaklıdır. Oysa insan zihni bu yönde henüz tarihçilerin sayısız çar, komutan ve bakanın eylemlerini anlatırken ve kendi düşüncelerini ileri sürerken harcadıkları çabanın milyonda birini bile harcamamış haldedir. 2. Avrupa'nın tam 12 ulusundan derlenmiş güçler Rusya'ya fırtına gibi dalmışlardı. Rus ordusu ve halk düşmanla karşılaşmamak için Smolensk'e, oradan da Borodino'ya değin geri çekiliyordu. Fransa ordusu hızla ileri atılarak gittikçe artan bir hızla seferin amacı olan Moskova'ya doğru ilerliyordu. Bu ilerleyişin hızı amaca yaklaştıkça tıpkı yukarıdan düşen bir cismin toprağa yaklaşırken bir kat daha hızlanışı gibi artıyordu. Binlerce kilometrelik aç ve düşman halkla dolu bir ülke vardı geride. İleride ise orduyu amacına varmaktan alıkoyan yalnız 20-30 kilometre. Bunu Napolyon ordusundaki her er duyumsuyor ve işgal kendiliğinden yalnız o ilk atılıştaki hızın etkisiyle ilerlemeyi sürdürüyordu. Rus ordusunda birlikler geri çekildikçe düşmana karşı beslenen öfke de alevleniyor, yoğunlaşıyor ve artıyordu. Borodino'da çarpıştılar. Ordulardan ne biri ne de öbürü dağıldı. Ama Rus ordusu tıpkı bir topun üzerine kendi hızından daha büyük bir hızla gelen başka bir topla karşılaşınca onunla çarpışıp geriye doğru yuvarlandığı gibi zorunlu bir biçimde geri çekiliyordu gene. İleriye doğru fırlatılmış olan top çarpışmada tüm gücünü yitirdiği halde küçük topla çarpıştıktan sonra daha bir ileriye doğru yuvarlanmayı sürdürecekti. Ruslar Moskova'nın da gerisine 150 kilometre geriye çekilmişlerdi. Fransızlar Moskova'ya değin gelip durdular. Ondan sonra tam 5 hafta hiçbir savaş yapılmadı. Fransızlar yerlerinden kımıldamıyorlardı. Fransız ordusu tıpkı yaralı yabanıl bir hayvan gibi kan yitirerek, yaralarını yalayıp temizlemeye çalışarak 5 hafta kaldı Moskova'da. Hiçbir devinimde bulunmaksızın. Sonra ortada hiçbir neden yokken birden geri çekilmeye başladı. Önce Kaluga yoluna attı kendisini. Hem de bir utkudan sonra, çünkü Maloya-Roslavets savaş alanında gene başarı kazanmışlardı. Bir tek ciddi savaş vermeksizin, geldiğinden çok daha hızlı bir biçimde Smolensk'e, Smolensk'ten Vilno'ya, Vilno'dan Berezina'ya, dahası daha da geriye doğru çekilmeye başladı. 26 Ağustos akşamı Kutuzov'da tüm Rus ordusu da Borodino Savaşı'nın kazanıldığı kanısındaydılar. Kutuzov bunu Çara'da böyle yazıyordu. Düşmana son darbeyi indirmek üzere savaşa hazırlanma buyruğunu verdiği vakit, bunu herhangi birini aldatmak için değil, düşmanın yenildiğini sandığı için yapmıştı. Savaşa katılmış olan herkes de bunu böyle biliyordu. Ama aynı akşam ve ertesi günü arka arkaya ordunun yarısının yitirilmiş olduğu konusunda o zamana değin duyulmamış haberler gelmeye başladı ve yeni bir savaşın olanaksızlığı ortaya çıktı. Daha ayrıntılı bilgi toplanmadan, yaralılar kaldırılmadan, eksilen mermilerin yerine yenileri konmadan, ölenleri saymadan, öldürülmüş olan komutanların yerine yenileri atanmadan ve erler karınlarını doyurup uykularını almadan yeni bir savaşa girilemezdi. Aynı zamanda savaştan hemen sonra daha ertesi sabah Fransa ordusu kendisini ilk devinime geçiren, şimdi de o arada aştığı kilometrelerce uzaklıkla ters orantılı olarak artmış gibi görünen itki gücüyle artık kendiliğinden Rus ordusunun üzerine geliyordu. Kutuzov, Borodino Savaşı'nın ertesi günü saldırıya geçmek istiyordu. Ordunun da isteği buydu. Ama yalnız bu isteği duymak saldırı için yeterli değildi. bunu yapabilecek güce sahip olmak gerekliydi. Oysa böyle bir olanak yoktu. Önce köprü başından, sonra aynı biçimde bir ikincisinden, sonra bir üçüncüsünden geri çekilmek zorunluluğu vardı. Böylece 1 Eylül günü Fransız ordusu Moskova'ya yaklaştığı zaman, Rus ordusunun saflarında birden alevlenen savaş isteğinin şiddetine karşın durum Moskova'nın gerisine çekilmeyi gerektirdi. Bu yüzden ordular bir köprü başından daha geri çekilip son köprü başına geldiler, sonra oradan da ayrılarak Moskova'yı düşmana bıraktılar. Komutanların savaş planlarıyla meydan savaşları planlarını tıpkı her birimiz kendi çalışma odamızda otururken bir haritaya bakıp kendi kendimize falanca savaşta olsaydım şöyle şöyle buyruklar verirdim diye düşündüğümüz gibi hazırladıklarını sanan insanların zihninde Kutuzov geri çekilirken niçin böyle değil de şöyle davrandı? Niçin Fili mevzisini daha önce işgal etmedi? Niçin hemen Kaluga yoluna çekilmedi? Niçin Moskova'yı bıraktı gibi sorular uyanır. Böyle düşünmeye alışmış insanlar her komutanın her zaman ne gibi kaçınılmaz koşullar içinde eyleme geçtiğini ya bilmezler ya da bunu unutmuşlardır. Bir komutanın eyleminin çalışma odamızda bir harita açıp herhangi bir seferi onun üzerinde rahatça belleğimizde canlandırarak her iki yandan belirli sayıda bir güçle belirli bir bölgede yapılmış bir meydan savaşını incelemek için belirli bir andan başlayarak yürüttüğümüz düşüncelerle hiçbir benzerliği yoktur. Başkomutan hiçbir zaman bizim herhangi bir savaşı incelerken başlangıç dediğimiz koşullar içinde bulunmaz. Her zaman bir dizi olayın ortasında bulunur başkomutan. O deyin ki hiçbir anda olayın tam ortasını inceleyebilecek durumda değildir. Her şey belirsizdir ve birbirini izleyen olaylar dizisi ayrı ayrı anlamlar taşır seferin her anında. Kendisine göre bir önem kazanan her anında akıl almaz biçimde karışık bir düzen, kaygı, bağımlılık, güç, plan, öğüt, gözdağı ve aldatma örgüsünün tam ortasında bulunur başkomutan. Her an kendisine sunulan ve birbirleriyle çelişen sayısız soruya tek tek karşılık bulmak zorundadır. Çok ciddi kimi bilgili askerler Kutuzov'un daha Fili alınmadan önce orduları Kaluga yoluna doğru yöneltmesi gerektiğini söylüyorlar bize. Dahası söylediklerine göre biri Kutuzov'a böyle bir plan sunmuş. Ama bir başkomutana özellikle zor bir anda yalnız bir plan değil, aynı zamanda birçok plan önerilir. Hepsi de stratejinin ve taktiğin kurallarına dayanan bu planlar birbirleriyle çelişir durumdadır. Başkomutanın görevi sanki bu planlardan birini seçmekmiş gibi görünür. Ama başkomutan bunu bile yapamaz. Çünkü olaylar ve zaman beklemez. Diyelim ki kendisine ayın 28'inde Kaluga yoluna doğru çekilmeyi öneriyorlar. Oysa aynı anda Miloradovic'in yanından bir yaver gelir ve başkomutana hemen o anda Fransızlarla savaşalım mı yoksa geri mi çekilelim diye sorar. Başkomutan hemen o anda buyruk vermek zorundadır. Geri çekilme buyruğu bizi Kaluga yoluna dönen sokaktan uzaklaştırır. Yaverden hemen sonra besin kolları komutanı yiyeceklerin nereye götürüleceğini,